Ayrım 26. Depresyon. Ahmet Bey kendini uçurumun kenarında, alacakaranlık kuşağında kaybolmuş bir zavallı gibi hissediyordu. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Sürekli evde oturmak ve uyumak istiyordu. İştahı da kapanmıştı. Sanki yaşam enerjisi bitmiş ve tükenmişti. Tek iletişim kurduğu kişi olan eşiyle konuşurken dalıp gidiyor, dikkatini konuşulan konuya veremiyordu. Son günlerde olur olmaz şeyler için ağlamaya da başlamıştı. Geçmişini gözden geçirdiğinde boktan bir hayat sürdüğünü düşünüyor, pişmanlık duyuyordu. Gelecek için ise hiçbir umudu yoktu, gelecek de boktandı. Şimdiki hayatından memnun değildi. Bu nedenle ölüm bir kurtuluş gibi görünmeye başlamıştı. Sonunda eşinin baskısıyla bize başvurdu. Bitmiş ve tükenmiş bir haldeydi. İlaç tedavisinin yanında holistik psikoterapi alan Ahmet Bey'in tam olarak iyileşmesi 6 ayı buldu. Yukarıdaki vakada gördüğümüz gibi herkes yaşamının bir döneminde umutsuzluk, hüzün, keder, mutsuzluk gibi olumsuz duygulanımlar yaşayabilir. Bunlar genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanabilir. İşte bu durumda kendine özgü belirtileri olan, çok iyi tanımlanmış ve ciddiye alınması gereken bir hastalık olan depresyondan bahsedilebilir. Depresyon toplumda en sık rastlanan ruhsal bozuklukların başında gelmektedir. Depresyon nedir? Kişide ilişkisel, kalıtımsal, çevresel ya da hormonsal bozukluklar sonrasında gelişen çökkünlük halidir. Depresyon tıpkı diğer hastalıklar gibi, örneğin kalp ya da mide ülseri gibi, tıbbi bir durumdur ve genellikle kişiden kişiye değişiklikler gösteren bir grup belirti ve bulgulardan oluşur. Eğer kendinizi bir süredir hemen her gün yaklaşık gün boyu süren bir biçimde ağlamaklı, üzgün, kederli, morali bozuk, mutsuz, dertli, çaresiz, sıkıntılı, zavallı, neşesiz, sinirli, çökkün, boşluktaymış gibi olarak tanımlıyor ve hissediyorsanız, eskiden zevk aldığınız etkinliklerin çoğuna karşı ilginizde azalma varsa veya artık bunlardan eskisi gibi zevk almıyorsanız, iştahınızda azalma veya artma varsa ve istemediğiniz halde kilo veriyor veya alıyorsanız, hemen her gün uykusuzluk çekiyorsanız ya da aşırı uyuyorsanız, uykuya dalmakta güçlük çekiyor ve sabahları istemediğiniz halde erken uyanıyor veya gece sık sık uyanıyorsanız, eskiye göre çok daha uzun süre uyumanıza rağmen kendinizi yorgun hissediyorsanız, hemen her gün yakınlarınızın da fark ettiği bir şekilde konuşmanızda, düşüncelerinizde ve davranışlarınızda bir yavaşlamadan yakınıyorsanız, karar vermekte, etkinliklere başlamakta ve sürdürmekte güçlük çekiyorsanız, yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybınız olduğunu hissediyorsanız, cinsel isteğiniz azalmışsa veya sertleşme sorunları yaşıyorsanız, bedeninizde nedeni bulunamayan ağrılar, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi, mide ve bağırsaklarda gaz, ishal, kabızlık dönemleri gibi yakınmalarınız varsa, değersizlik, kendini beğenmeme veya küçük görme, kendini kınama, suçlama ya da suçluluk duyguları sizi rahatsız ediyorsa, düşüncelerinizi belli bir konuya yoğunlaştırmakta güçlük çekiyor veya zihninizin karmakarışık olduğunu hissediyorsanız, en basit konuda bile karar vermekte güçlük çekiyorsanız, yineleyen biçimde ölsem de kurtulsam diye düşünüyorsanız veya aklınıza intihar düşünceleri takılıyor veya intihar planları yapıyorsanız, bunlardan birkaçı sizde varsa depresyonda olma olasılığınız çok yüksektir. Depresyon her yaşta görülebilir. Kadınlarda en sık 35-45 yaşları arasında, erkeklerde ise 45-55 yaşları arasında ortaya çıkar. Majör depresyon bekar ya da evlilere göre ayrılmış ve boşanmış kişilerde daha çok görülür. Bekar kadınlarda evlilere göre daha az oranda depresyona rastlanabilir. Erkeklerde ise evlilik depresyon riskini bekarlığa göre azaltmaktadır. Bu kişilerin ailelerinde intihar ve alkolizm yüksek oranda görülmektedir. En az 6 ay süreyle işsiz kalan kişilerde de depresyon daha çok görülür. Depresyondaki bir hasta çevresine ve terapistine, "Uykuya dalamıyorum, bazen erkenden yoğun bir sıkıntı ile uyanıyorum. Evime kimse gelsin istemiyorum, dışarıya da çıkmıyorum. Karanlık ve sessiz bir odada kendi başıma kalmak istiyorum. Söylenen hiçbir şeyi anlayamıyorum. Yeni bir şey öğrenemiyorum. Söylenen her şeyi unutuyorum. Çok üzgünüm, kederliyim. Sanki daha önceki kişiliğimi kaybettim. Hiçbir şeyden tat alamıyorum. Bu sıkıntı, bu keder hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Zaman zaman sebepsiz yere ağlıyorum. Çok sıkılıyorum, daralıyorum, bunalıyorum. Baş ağrılarım sıklaştı. İştahtan kesildim, kilo vermeye başladım. Hayat bana çok ağır geliyor. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Kendimi çok yorgun, tükenmiş ve bitkin hissediyorum. Son günlerde sabırsız ve tahammülsüz bir insan oldum. Çocuklarımla ilgilenemiyorum. Eşimi ihmal ediyorum. Ailem bana yükmüş gibi geliyor. Yaşamın bir anlamının kalmadığını düşünüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Karar veremiyorum şeklinde yakınmada bulunabilir. Depresyonun oluşumunda etkili olan kişisel özellikler şunlardır. Öfke ve nefretini çevresindeki kişilerin kaybına yol açacağı düşüncesiyle onlara yönlendiremeyip kendisine yönlendiren kişilerde depresyon sık yaşanır. Bu yapıdaki bir kişi çocukluğunun ilk 1-2 yıllık döneminde düzenli ve yeterli bir anne-çocuk ilişkisi yaşamamıştır. Kişinin yaşadığı depresyon gerçek ya da farz edilen bir kayıp ile bağlantılıdır. Kişinin kendisi, çevresi ve gelecekten beklentileri, idealleri ile kendi gerçek durumu o kadar farklı, gerçek dışı ve orantısızdır ki bu yüzden standartlara ulaşamamak kişide güçsüzlük ve yalnızlık düşünceleri ile depresyona yol açabilir. Kişinin süper egosu o kadar kuvvetli ve baskındır ki sürekli kişiyi kısıtlayıp suçlar, zevk verici, rahatlatıcı etkinliklerden alıkoyup adeta işkence eder. Kişinin çevresindekiler ondan o kadar çok şey beklemektedir ki kişinin bu beklentileri karşılaması olanaksızdır. Bu da zayıflık ve çaresizlik düşüncelerinin gelişmesine ve depresyona gidişe yol açabilir. Kişinin küçüklüğünden itibaren sevip saygı ve gurur duyacağı, ondan da destek ve sıcaklık göreceği, benzemek istediği, imrendiği, idealize ettiği düzeyde bir kişi yoktur. Bu da kişiliğinin gelişimini olumsuz yönde etkiler ve kendine güven kaybı ve depresyona yol açabilir. Çocuklukta yaşanan anne-baba ayrılığı ya da kaybı, kişinin stresli koşullar karşısında yeterli desteği bulamayıp yanlış ya da yetersiz başa çıkma mekanizmaları geliştirmesine ve bu da ileriki dönemde depresyona zemin hazırlayabilir. Sahip olunan kişilik yapıları da depresyon gelişiminde etkilidir. Obsesif, kompulsif, bağımlı, histrionik ve sınırda borderline kişilik bozukluğu gösterenlerde depresyona eğilim daha yüksektir. Depresyonun umut verici yanı tedavi edilebilir bir hastalık olmasıdır. Fakat talihsiz yönü ise depresyonda olan kişilerin çoğunun tıbbi yardım almayı düşünememeleri ve bunun sonucunda da büyük acılar çekmeleridir. Bu nedenle depresif yakınmalarınız varsa kendiniz, çevreniz ve geleceğiniz için bir terapiste başvurun ve yardım isteme hakkınızı kullanın. Çünkü umutsuzluk, mutsuzluk ve çaresizlik durumu olan depresyonda umutsuzluğunuzu paylaşmak ruhsal iyileşmeye giden yolun ilk adımı olacaktır. Anksiyete. Anksiyete bir kişi tarafından deneyimlenen kaygı, korku, gerilim ve sıkıntı halidir. Kişinin dış ortama uyum çabasında koruyucu bir tepkidir. Denetim dışına çıkıp kişinin işlevselliğini aksattığında çeşitli hastalıklara yol açabilir. Başına kötü bir şey geleceğini düşünme, rezil olmaktan veya komik duruma düşmekten korkma gibi bilişsel, düşünsel fakat çoğu kez nedeni belirsiz, tanımlanamayan bir gerginlik durumudur. Duygusal açıdan ise hastalık, korku ve panik hissine neden olur. Kişi her şeyi olabilecek en olumsuz yönüyle ele alır. Moral seviyesi en alt düzeydedir. Davranışsal olarak ise kişi anksiyete kaynağından kaçma eğilimi gösterir. Yani örnek olarak kişi erken boşaldığı için zamanla cinsellikten soğur, partnerinin cinsel birleşme taleplerini görmezden gelir veya partnerinden kaçar. Çünkü partneri onda dolaylı olarak anksiyete yaratmaktadır. Yine de anksiyeteden sadece patolojik bir durummuş gibi bahsetmek yanlış olur. Bu his, korku, kızgınlık, üzüntü ve mutluluk gibi duygularla beraber gelen, insanoğlunun hayatta kalmasıyla bağlantılı temel duygulanımlardan birisidir. Hemen hemen bütün insanlar tarafından yaygın olarak tecrübe edilmiş bir duygudur. Anksiyete yarattığı belirsizlik, hoşnutsuzluk ve yaygınlık hisleriyle karakterizedir. Genellikle otonomik semptomlar vasıtasıyla kendini ifade eder. Otonomik semptomlar baş ağrısı, terleme, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi, hafif mide rahatsızlığı şeklinde olur. Anksiyeteli bir kişi aynı zamanda huzursuzluk da hissedebilir. Anksiyete haber verici bir sinyaldir. O, tehdidin şiddet derecesini kişiye bildiren ve tehlikeyi haber veren şeydir. Korku, benzer şekilde haber verici bir işarettir. anksiyeteden farklılaştırılmıştır. Korku bir tehdide karşı organizmanın cevabıdır. Bu tehdit bilinen, dıştan gelen, belirli veya kaynağında çatışma olmayan şeydir. Anksiyete ise yine bir tehdide cevaptır. Ancak bu bilinmeyen, içten gelen, belirsiz veya kaynağı tartışmalı olandır. Bu yüzden hem anksiyete hem de korku birlikte görülür. Örnek olarak, erkek daha önceki deneyimlerinde erken boşaldığı için yine erken boşalacağım ve rezil olacağım düşüncesiyle korkar. Bilinç dışı çatışmaları nedeniyle de anksiyete yaşayarak kontrolsüz bir şekilde boşalır. Korku ve anksiyete arasındaki temel fark, anksiyetenin kronik bir olay, korkunun ise akut bir olay olmasıdır. Bir caddeden karşıdan karşıya geçerken hızla yaklaşmakta olan arabanın bizde oluşturduğu duygu korkudur. Korku genellikle şaşkınlıktan önce gelmektedir ve birbirlerine yakın iki duygudur. İlk etapta korkmuş olan kişi rahat değildir, sanki içgüdüsel olarak kaçmaya hazırlanmaktadır. Egonun temel fonksiyonu iç dünyamız ile dış dünya arasında bir denge sağlamaktır. İçten gelen uyarılara dış dünyanın realitesi arasında bir denge kurulursa, ego fonksiyonunu başarıyla yapmış demektir. Eğer denge korunamazsa, yani iç dünyamızın talepleriyle dış dünyanın gerçekleri çatışırsa, dengesizlik ve kararsızlık meydana gelir. Bu çatışma, hastanın iç dünyasından gelen impulsif dürtüler ile bilinç arasında veya dış dünyanın gerçekleri ile kişinin egosu veya iç dünyası arasında oluşabilir. Bu denge bozukluğuna çatışma demek mümkündür. Partnerle ilişkiler, sosyal roldeki ve toplumdan beklentilerdeki eksiklikler, kişinin iç dünyasında uygun olmayan sonuçlara yol açarak bilinç dışı çatışmaların kaynağını oluşturabilir. Freud, anksiyeteyi baskılanmış dürtülerin bilince çıkmak için temsil edilmesi ve deşarj yolları bulmak için ego aracılığıyla verdiği bir işaret olarak değerlendirmektedir. Bu sinyal sistemiyle bilinç dışı dürtü ve duygular egonun bilinçli alanına çıkmak ister. Bu basınç gittikçe artar. Bu basıncın artması ile birlikte anksiyetenin yoğunluğu da artar. Bu basınç ve anksiyetenin şiddeti kritik değeri aşarsa o zaman panik atak ortaya çıkar. Bu durumda bastırma sayesinde bilinç dışı dürtüler, fanteziler ve duygular ve onların bağlantıları bilinç dışına tekrar geri gönderilir. Ego çatışmayı çözemezse, bastıramazsa bunu tehlike olarak algılar. Bütün bu süreç bilinç dışında yaşanır. Bilinç alanında ise ortaya anksiyete çıkar. Buna serbest yüzen anksiyete denir. Eğer kişi bastırma işe yaramadığında bu çatışmayla baş etmek için diğer savunma düzeneklerini kullanırsa, kullandığı savunma düzeneğine göre diğer anksiyete bozukluklarının klinik tabloları gelişir. Mesela konversiyon reaksiyonu veya yer değiştirme gibi başka savunma mekanizmaları kullanılabilir. Bu da erken boşalma, histeri, fobi ve obsesif kompulsif nevroz ortaya çıkmasına yol açabilir. Psikanalitik teoriye göre anksiyeteyi oluşturan 4 ana parça vardır. Bunlar idden kaynaklanan veya impulsif anksiyete, ayrılık anksiyetesi, hadım edilme anksiyetesi ve süperego anksiyetesidir. İmpulsif anksiyete. Erken döneminde bebeğin talepleri perspektifinde ortaya çıkar. Bebek bu dönemde tamamen pasiftir ve annesinden ihtiyaçlarını gidermesini bekler. Olaylar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Ayrılık anksiyetesi ise erken bebeklik döneminde sevgi nesnesinin kaybından dolayı meydana gelen korkuya bağlı olarak ortaya çıkar. Bebek için önemli olan sevgi nesnesi ailesi veya annesidir. Onun vasıtasıyla dış dünya üzerinde bir hakimiyet kurabilmekte ve varlığı ancak onunla devam edebilmektedir. Bu sevgi nesnesinin uzaklaşması veya kaybedilmesi tehdidi bu anksiyeteyi oluşturan temel şeydir. Hadım edilme kastrasyon anksiyetesi ise Oedipal gelişme döneminde ortaya çıkan bir anksiyete türüdür. Çocuğun psikoseksüel gelişimiyle ilgili olarak geçirilen bu süreçte hissedilen korkuları içerir. Süper ego anksiyetesi ise Oedipal dönemi aşmış, ergenlik öncesi dönemdeki çocuğun gelişen süper egosunun baskısına bağlı hissedilen anksiyetedir. Sonuç olarak yaşanan anksiyete, stres, depresyon, performans anksiyetesi, başaramama korkusu, kendine güven eksikliği, obsesif kompulsif bozukluk, saplantı zorlantı bozukluğu, kariyer stresi, rol çatışmaları, uyku bozuklukları, aile içi sorunlar, bir ebeveynin kaybı, yalnızlık gibi sorunlar başka ruhsal hastalıklara neden olabilir, eşlik edebilir veya diğer ruhsal hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. İbret verici kısa bir öykü. Kolları, elleri ve ayakları olmayan adam dengesini kaybedip yere düştükten sonra şunları söyler. Her insan hayatta zaman zaman bu derece umutsuz olduğu zannedilen durumlara düşebilir. Hatta tekrar ayağa kalkabilmek için her türlü imkan ve enstrümandan yoksun da kalabilir. Şimdi sizlere soruyorum dedikten sonra, ben 100 kere tekrar ayağa kalkmayı denesem ve 100'ünde de başarısızlığa uğrasam, tekrar ayağa kalkabilme konusunda tüm umutlarımı yitirmeye hakkım veya şansım var mı? Yani artık sizce 101. seferi hiç denemeyi dahi düşünmemeli miyim? Maalesef benim öyle bir şansım yok. Yaşamımı devam ettirebilmek için ne yapıp edip tekrar ayağa dikilmek zorundayım? Ne yapıp edip kendimi ayağa kalkmak için bir destek noktası hayal etmek ve bu noktayı yaratmak zorundayım. İşte şimdi yapacağım gibi der. Anksiyetenin üstesinden gelmenin temel yolları şunlardır. Geçmişi bugüne sokmayın, geleceği belirlemeye çalışmayın. Gerçek olan şu an ve şimdidir. Yani güne odaklanın, günü yaşayın. Anksiyete yaratan sorunlarla başa çıkmak için anksiyeteye neden olabileceğini düşündüğünüz tüm gerçekleri raporlayın. Bu gerçekleri tarttıktan sonra karar vermeye çalışın ve karar vardıktan sonra harekete geçin. Aşağıdaki soruları yazıp yanıtlamaya çalışın. Sizce sorun nedir? Sizce sorunun sebepleri nelerdir? Kendi kendinize en kötü ne olabilir diye sorun. En kötü durumu kabullenmek için kendinizi hazırlayın ve en kötü durumla ilgili alternatif bakış açılarıyla gelişme kaydetmeye çalışın. Sizce sorunun olası çözümleri nelerdir? Sizce olası çözümlerin en iyisi hangisidir? Anksiyetenin mide ülseri, baş ağrısı, cinsel isteksizlik, erken boşalma gibi sağlığınızla ödeyebileceğiniz yüksek bedellerini kendinize hatırlatın. Kendinizi doğa ile baş başa kalabildiğiniz aktivitelerle veya spor ile meşgul edin. Önemsiz şeyler için sızlanmayı bırakın, rahat olun. Sızlanmak veya sorunlarınızı saymak yerine şükretmeye çalışın. Zihninizi güzel hayaller, huzur, cesaret, sağlık ve ümit düşünceleriyle doldurun. Bir şeyin ne kadar anksiyete yaşamaya değebileceğine karar verin ve o konuda daha fazla kuruntu yapmayın. Başkalarını değil, önce kendinizi mutlu edin. Örnek vaka: Selami ve Aysun. Selami kendini bildi bileli erken boşalmaktaydı. Hayatının daha stresli olduğu bir dönemde Selami ritüel, sık sık tekrar edilen benimsenmiş alışkanlık ve davranışlar, hareketlerde bulunmaya başladığını fark etti. Kahve makinesinin kapalı olup olmadığını sürekli kontrol ediyor, küçük sorunları kafasına takıyor ve evdeki bazı şeyleri çöpe atmakta zorlanıyordu. Cinselliğe geldiğinde, cinsel aktiviteler sırasında mükemmel olmalıyım düşüncesi kendini endişeli ve stresli hissetmesine neden oluyordu. Selami eşi Aysun'un baskısıyla bir psikologla görüştü. Psikolog kişisel öyküsünü dinledi ve bir test uyguladı. Yapılan test psikoloğun teşhisini doğrular nitelikteydi. Obsesif kompulsif bozukluk. Selami günde bir saatten daha uzun süre belirgin sıkıntıya veya işlevselliğinde önemli ölçüde bozulmaya yol açan tekrarlayıcı obsesyon, kişinin isteği dışında gelen, kişinin kabul etmek istemediği uygunsuz olarak düşünülen, belirgin sıkıntıya neden olan sürekli düşünceler, dürtüler ya da göz önüne getirilen görüntü şeklindeki düşlemler ya da kompulsiyonlar, tekrarlayıcı davranışlar yaşıyordu. Sürekli elini itiyor, yapacağı tüm işleri sıraya koyuyor, evdeki tüm cihazları sürekli kontrol ediyordu. Ara sıra dua etme, sayma sözcükleri, sessiz bir biçimde yinleme gibi zihinsel eylemleri de dolduruyordu. Bu takıntılı davranışları içindeki sıkıntıyı gidermek amacıyla yapıyordu. Adeta bunları yapmaya kendini zorlanmış gibi hissediyordu. Eşiyle cinsel aktiviteler sırasında sürekli gözünün önüne erken boşaldığı anın görüntüleri geliyordu. Zamanla yaşadıkları eşiyle arasında çatışmalara yol açmıştı. Aysun sık sık boşanmayı düşündüğünden bahseder olmuştu. Selami'nin tedavisinde ilk önce obsesif kompulsif bozuklukla ilgili kaynak kitapları okuyarak yaşadığı sorunun doğasını daha iyi anlamasını ve onunla baş etme stratejileri geliştirebilmesini hedefledik. Ayrıca sıkıntılarını gidermek için bir antidepresan ilaç başladık. Eşiyle bozuk olan ilişkisini dengeye getirmek ve eşinin destek ve anlayışını güçlendirmek için kısa bir çift terapisi yaptık. Ardından boşalma kontrolünü öğrenmesi için eşiyle birlikte katılacakları cinsel terapi çalışmalarına başladık.